Ehemmiyet verme. 5 gündür sadece ondan bahsettik. Sonra söz değiştirdi. Bir kahve içer misin? Genç kadının cigarasını yaktı. Gelecek günleri için projeler yapmaya başladı. Fakat Nuren dinlemiyordu. Nihayet dayanamadı. Allah aşkına hülya kurmayalım. Her şey olsun bitsin. Ondan sonra. Taksiden evin önünde indiler. Mümtaz bir elinde çantalar. Nuren'e kapıdan yol verdi. Evin ve sokağın sükuneti genç kadının asabını yatıştırmıştı. Taşlık da kapıcının karısı yeri siliyordu. Nuren onunla kısa bir ahbaplık etti. Emirgan'a gitmeden evvel çocuğuna Mümtaz vasıtasıyla difteri serumu yapılmıştı. Çocuğun iyileştiği haberini aldı. Mümtaz elinde çantalar, onu merdivenin alt basamağında bekliyordu. Her taraf, karlı havaların hemen arkasına gelen o sefil ışıkla solmuştu. Taşlığın mavi çinleri bu ışıkta simsiyah görünüyorlardı. Merdiveni aydınlatan hava kuyusuna açılan pencereye bir kedi yüzünü dayamış, neredeyse çatırdayacak kadar kuru saman rengi gözleriyle onlara bakıyordu. Kapıcının büyük oğlu bahçede sıtmalı sesiyle her zamanki şarkısını söylüyordu. Erzincan'ın sel aldı da bir yar sevdim el aldı. Mümtaz evin kapısından girerken Nuran'ı öpmeye karar vermişti. Girmeden evvel eşikte ve kendi içinden bu saadete gülümsüyordu. Fakat merdiveni çıkıp da kapının küçücük camından sağanağa düşen keskin ışığı görünce şaşırdı. Nuran bir ayağı son merdivende olduğu yerde durdu. Nuran, evde birisi var galiba, dedi. Mümtaz, Sümbül Hanım aceleden lambayı söndürmeyi unutmuştur, diye onu teskin etti. Fakat kapıyı açtıkları zaman bu tahmini yaptığını bile unuttu. Gördükleri şey ikisinin de bütün ömürleri boyunca unutamayacakları cinstendi. Holde çok keskin bir ışığın altında tavana asılmış bir insan vücudu kapıya doğru sallanıyordu. Mümtaz da Nuran da ilk bakışta Suat'ı tanıdılar. İri kemikli yüzü garip ve zalim bir ihtisada kısılmıştı. Sarkan ellerinde kurumuş kan parçaları vardı. Mümtaz biraz dikkat edince kalın Hol'ün seramiği üzerinde de bulunduğunu gördü. İkisi de kısa bir an bir şey anlamamış gibi baktılar. Sonra Mümtaz belki de bir daha bütün ömrünce gösteremeyeceği bir soğukkanlıkla bayılmak üzere olan Nuran'ı evden çıkardı. Ne yaptıklarını bilmeden merdivenleri indiler. Bütün bunlar o kadar çabuk olmuştu ki kendilerini getiren taksiyi hala kapının önünde buldular. Mümtaz yine rüyada gibi hareketlerinin manasından adeta habersiz Nuran'ı otomobile bindirdi. Kendisi de yanına oturdu. İhsan evdeydi. Her vakit yaptığı gibi evde kim varsa hepsini odasına toplamıştı. Ne o ne Macide hiç beklemedikleri bu ziyarete şaşırmak fırsatını buldular. İhsan'ın yardımıyla hadise Nuran'ın ve Mümtaz'ın adı gazetelere geçmeden kapandı. Zaten Suat her şeyi izah eden bir mektup bırakmıştı. Afife kocasının el yazısını resmen tanıyordu. Mümtaz kısa tahkikat esnasında Afife ile Suat'ın boşanmak üzere olduklarını öğrendi. Ertesi gün Nuran Bursa'ya hareket etti. Oradan yazdığı bir mektupta ''Ne yapalım Mümtaz, kader istemiyor. Aramızda bir ölü var. Bundan sonra beni bekleme artık, her şey bitmiştir.'' diyordu. Mümtaz mektubu alınca Bursa'ya koşmuştu. Orada kendisine evvel gelen Fahir'le karşılaştı. Buna rağmen Nuran'la uzun uzun konuştular. Genç kadın aşkı artık lüzumsuz ve gülünç buluyordu. ''Sana karşı her zamanki gibi dostum. Fakat aşktan ve saadetten, evlilikten bahsetme. Gördüğüm şey beni hepsinden iğrendirdi. Peki benim ne kabahatim var? Nuran, anlamıyorsun, seni kabahatli bulmuyorum. Fakat saadetimiz mümkün değil artık diyorum. Böylece hiç ummadıkları şekilde birbirinden ayrıldılar. Bir ay sonra Nuran İstanbul'a dönünce Mümtaz'ın ümitleri biraz tazelenir gibi oldu. Genç kadına birkaç defa şurada burada buluştular. Fakat bu karşılaşmalar yukarıda da yer yer bahsettiğimiz sahnelerden başka bir netice vermedi. Nuran aşktan iğrenmişti. Suat'ın yüzündeki korkunç tebessüm onu hemen her yerde takip ediyordu. Bir defasında sevmekten bahseden kitap dahi okuyamam sanıyorum demişti. O zaman İstanbul'da Mümtaz için korkunç bir hayat başladı. Adım adım Nuran'ı takip eder gibi yaşıyor fakat onun bulunduğu yere yaklaşamıyordu. Ömürleri adeta muvazi geçiyordu. Nadir karşılaşmalarında ise Nuran'ın rahat dostluğuna cevap veremiyor, Şaşkın ve asabi, bazen delice kıskanç, bazen ölesiye hayran bir ruh haleti içinde genç kadını rahatsız ediyordu. Hareketimizin sebeplerini kendimiz bile çabukça gözden kaybederiz. Kaldı ki etrafımız için onlar çarçabuk kendi başlarına kalırlar. Hatta muhayyilemiz kendiliğinden bu müstakil hareketlere başka sebepler icat eder. Mümtaz için de böyle oldu. Aynı tecrübeyi beraber geçirdikleri halde bir türlü Nura'nın kendisinden uzaklaşmasını kabul edemiyordu. Biraz sonra bu uzaklaşma için başka sebepler aradı. Genç kadın hayatına tekrar şüpheyle bakmaya başladı. Bazen de Suat'ın ölümünün kendisini bu kadar müteessir etmesini başka sebeplere yoruyor, bir kelimeyle Nuran'ı bir ölüden kıskanıyordu. Bununla beraber Suat'ı o da unutmuyordu. Sanki o feci ölüm veya karşılaşma, çünkü Suat başka yerde ve başka şartlarda ölseydi elbette bu tesiri yapmayacaktı. Bu ölümü onun hayatına eklemişti. Polisten Suat'ın mektubunun bir kopyasını almıştı. Zaman zaman mektubu okuyor, asıl düşüncesini anlamaya çalışıyordu. Geceleri karışık rüyalar arasında hemen hemen hep onunla boğuşuyordu. Ne kendisine olan ve bir başka benzeyen düşmanlığını, ne inkarlarını ne de azaplarını anlayabiliyordu. Ara sıra İhsan'la bu işi konuşuyorlardı. İhsan için Suat meselesi basitti. O isyan duygusuyla doğanlardandır, diyordu. Böyleleri için mesut olmak kabil değildir, ne de kendilerini unutmak. Fakat kendisini öldürmesi, bütün ömrünce hasretin çektiği hareket. Fakat Suat'ı tek bir düşüncede bulmaya çalışma. O karışık adamdı. Garip bir gururu vardı, sansüeldi, isyankardı ve nihayet hastaydı. Bu bir Nisan günüydü. Mümtaz Emirgan'da kendini boğacak gibi dört tarafından kucaklayan hatıralardan kurtulmak için İstanbul'a gelmişti. İhsan'ın çalışma odasında konuşuyorlardı. Karşıda bütün çocukluğunun şahidi olan Elagöz Mehmet Efendi Camii'nin kurşunsuz kubbesi üstünde tesadüfün bir cilvesi olarak biten bir servi dalı adeta bu Müslüman mabedin mazisi üstünden ölüme ve hayata beraberce gülüyordu. Ve bahar her taraftan taarruz halindeydi. Her taraftan gülüyor, çağırıyor, budalalar diyor, kendisini arzuda tüketmeyen her şeye kızıyor, göklerin geniş orkestrası ile durmadan aşk türküleri söylüyordu. İhsan başının etrafında deminden beri altın kavisler çizen bir arıyı eliyle kovaladı ve pencereden sokağın kenarında iten katır tırnaklarına bakarak ''Sen Şeyh Galip'i ne yaptın?'' dedi. Genç adam ayağa kalktı. ''O da başka dert'' dedi. ''Bütün füsün sönmüş. 3 haftadır uğraşıyorum. Bir sayfa bile yazamadım. Galiba yazamayacağım.'' Nura'nın gitmesiyle zihni hayatı durmuş gibiydi. Sanki genç kadın bu mazi rüyasının bütün canlı ve güzel taraflarını beraberinde götürmüş, yerinde tıpkı Mümtaz'ın hayatı gibi bir kül yığını kalmıştı. O kadar dikkatle hazırladığı, beraberinde yaşadığı kahramanlar, bir daha dirilmeleri imkan olmayan gölgeler, sıska ve cansız kuklalar olmuşlardı. İhsan eliyle müpem bir işaret yaptı. ''Aldırma, geçer.'' Sonra birdenbire asıl söylemek istediğini söyledi. ''Onları kendi duygularının aydınlığında görüyordun. Kendi hayatında vehmettiğin şeyleri onlara taşıyordun. Kendileri için değil, kendi hayatında ve kendin için seviyordun. Eğer seçtiğin devrim meselelerini arasaydın o zaman her şey değişirdi. Halbuki sen tek bir insanın etrafında dünyayı toplamaya çalıştın.'' Mümtaz iskemlenin kenarına tutmuş onu dikkatle dinliyordu. ''İyi ama ben meselelerle meşguldüm.'' ''Hayır, sen yalnız Nuran'la meşguldün.'' Sonra birden yüzü yumuşadı. Bu da gayet tabiiydi. ''Herkes için mukadder bir tecrübeden geçtin. Şimdi hayata açılacaksın. Hislerinin değil, düşüncenin adamı olman lazım. Suat sizin saadetiniz üzerinde ısrar ettiği için kendini yıktı. Hiçbir şeyi kendimize kadar yapma hakkımız yoktur. Hayat o kadar geniş ve insan o kadar büyük meseleler içindedir ki. Onu kavramak için düşüncelerimizde ve hayatımızda hür olmalıyız.'' Sonra daha ağır bir sesle, ''Mesuliyetini taşıyacağın fikrin adamı ol. Onu kendi uzviyetinde bir ağaç gibi yetiştir. Onun etrafında bir bahçıvan gibi sabırlı ve dikkatli çalış. Beni itham ettiğini biliyor musun?'' ''Hayır, itham etmiyorum. Nuran seni bir takım mebdelere kadar getirdi. Başkaları oralara başka yollardan geçerek gelirlerdi. Burası ehemmiyetli değil. Fakat artık düşüncesi önüne set çekmesin. Bir insanda fazla gecikilmez birçok şeyler gibi insanlar da kuyuya benzer. İçlerinde boğulabiliriz. Arasından geç, git. Bir fikrin etrafında düşüncenin hür oyunlarını dene. Fakat İhsan bir noktayı anlamıyordu. Mümtaz, Nura'nın aşkına bir tecrübe gibi bakmıyordu. O hayatının bir parçasıydı. Hem de büyük bir parçasıydı. Onunla pek az insana nasip olan şeyi, aşkı ve uzviyeti ilahileştiren bir anlaşmayı tatmıştı. Bu kendi saadetiydi. Saadetini fedaya razı değildi. Ayrılırken, anlamıyorlar diye düşündü. Bir türlü anlamıyorlar. O gün akşama kadar surlarda dolaştı. Kendinden uzak, biçare, yorgunluktan bile habersiz, terk edilmiş olmanın azabına bürünerek yürüyordu. Bazen realiteyi görüyor, beyhude yere Nuran'a itham ediyorum, diyordu. Bu hisseliğinden geliyordu. Bu hisselik onda bütün binayı çürüten taraftı. Hepimiz hissiyiz, diyordu. Ben de İhsan da, Suat da. Onun için hiçbir şey yapamadık. Bizde insanı çürüten bir taraf var. Onun yüzünden hakikaten mucizeli bir aşkın çehresini çizgi çizgi bozuyordu. Daha muvazeneli bir adamla bu aşk neler yapmazdı? Birdenbire durdu. Fakat daha muvazenlisi bu tarzda sevebilir miydi acaba? Hatta sevebilir miydi? Ortasından çıkan bir çitlenmik ağacı ile çok hususi bir güzellik kazanan harap bir mezarın önündeydi. Mümtaz Kitabe'den bunun Şeyh Sinan Erdibli olduğunu öğrendi. Aşağı yukarı Fatih devrinin sonu. Şehrin en eski hemşehrilerinden biriyle karşı karşıya geldi. 10-11 yaşlarında bütün vücudu sivilce ve yara içinde bir kız çocuğu mezarın ortasında oturmuş, taşların üstündeki mum artıklarını topluyordu. Mümtaz'ın dikkatini görünce, ''Bir bez bağlayın, istediğiniz olur.'' dedi. Daha şimdiden 5-10 para kazanç karşılığında her şeyi satmaya hazırlanmış bir hali vardı. Mümtaz neredeyse avuçlarını uzatacağını düşünerek üzüldü. Fakat kız sanki Mümtaz'ın yüzünde bir şeyler okuyormuş gibi, ''Sizin canınız sıkılıyor.'' dedi. ''Bari dua edin, tecrübelidir.'' Mümtaz deminki düşüncesinin ne kadar hafif kaldığını, bu küçük ve hasta çocuğun imanıyla ne kadar üstün olduğunu anladı. Mümtaz onun ayakları dibinde belki de bir ölü kemiğiyle oynayan küçük erkek çocuğu bir parça bir şey verdi. Kızdan 8 kardeş olduklarını, Merkez Efendi'nin altına düşen bir evde oturduklarını, annelerinin çamaşır yıkadığını, kendilerinin böylece geçindiklerini öğrendi. İhsan'ın hakkı var. Hayat benden fikir ve belki de mücadele istiyor. Hissi duruşlar değil. Birdenbire içinde bir isyan yükseldi. Fakat bunun için Nuran'ı unutmak bihamel şart mıydı? Hem niçin unutmalı? Neden kendisini fakirleştirmeliydi? Güneşin altında terini sile sile kendisiyle konuşarak yürüyordu. İçinde İhsan'a karşı bir kim vardı? Bu çocuk için ve benzerleri için ben Nuran'ı unutacağım. Fakat onlar kendileri hayatlarını acaba bu cinsten bir fedakarlık yapacaklar mı? Etrafında görmediği, hiç tanımadığı, ufuklara kadar alan, kaba, haşin, kendisini ihtiraslarına bırakmış, bütün hak sandıklarında kıskanç, her kültürün ve terbiyenin üstünden atlama hazır bir insanlığı görür gibiydi. Fakat benim bunu onlardan isteme hakkım var mı? Ben kendimi verirsem cömertçe vermiş olmayacak mıyım? Surun tanımadığı bir kapısından içeriye girdi. Küçük, betondan bir polis kulübesinin yanına çömelmiş bir Ermeni kadını ona elini uzattı. Yardım et ki kalkayım oğul. Mümtaz, kalkman bihamel lazım mı der gibi baktıktan sonra elini uzattı. İhtiyar kadın güçlükle yerinden kalktı. Şurada bir kilise var da mübarek yerdir. Fakir ama dileğin varsa bir adak adayı ver. Kabul olur, ben oraya gidiyorum. Mümtaz daha ziyade boş arsa parçalarına benzeyen sokaklar içinde ve çoğu bir gramofon kutusunu hatırlatan evlerin arasından yürümeye başladı. Evet, hayatı yapmak isteyenler kendilerini cömertçe ona bağışlamalıdırlar. Fakat Nuran'ın düşüncesi içinden bu cümleyi başka türlü tekrarladı. Hakikaten sevenler de karşılık beklemeden severler. Nuran'a karşı haksızlık ettiği düşüncesi bir türlü zihninden çıkmıyor, ondan uzak yaşamaya tahammül edemiyordu. İhsan bana fikirden bahsediyor. Ben o kadar bedbahtım ki. Birdenbire İhsan'a karşı deminki hiddet ve kini yeniden duydu. Niçin hayatın üzerinde duranlar insanı anlamıyorlar? Hayat ve insan ayrı şeylerdi. Biri ötekini etiyle, kemiğiyle, alın teriyle, düşüncesiyle yapıyordu. Fakat aynı şey değildiler. Birinden birini seçmek lazımdı. Fakat Mümtaz ikisinin ortasında sonuna kadar sallanacağını biliyordu. Ne ferdi saadetinden vazgeçebilecek, ne de etrafındaki hayatın korkunç icabını, bu 10 yaşında evliya türbesini bekleyen bir icare kızı ve ihtiyar Ermeni karısını unutacaktı. Ben zayıf adamım. Sadece zayıf yaratılmış bir adam. Fakat hangimiz zayıf değiliz? Bu son sözü söylerken Suat'ı düşündüğünü kendisi de biliyordu. Nitekim girdiği küçük kafede cebinden mektubunu çıkararak kim bilir kaçıncı defa okumaya başladı. Bu her şeyle alay eden bir sinizm ile iç benliğe mal edilmiş azaplarla dolu uzun bir mektuptu. Mümtaz onu okudukça Suat'ın kendisini çok derinden yakaladığını hissediyordu. Fikirlerinden hiçbirine iştirak etmiyordu. Fakat azabını paylaşıyordu. Nihayetinde Suat'ın da artık kendisini bırakmayacağını, onun da realiteleri arasına girdiğini anladı. O zaman Nuran'ı ilk defa gördüğü gün onu sanatoryuma gitmek için vapura götürürken düşündükleri ve konuştukları hatırına geldi. Suat her zaman olduğu gibi ayrılırken onunla alay etmiş. "Yüzümü hakikaten ölmüşüm gibi öyle hüzünle bakma." demişti. "Bu dünyayı tek başına sana bırakma niyetim yok." Sayfa 336. Suat sözünü tutmuştu. Fakat nasıl bu şaka o zaman kendisini rahatsız etmişse, şimdi çok başka ve çok daha derin şekilde hakikat olunca kendisini yine öyle rahatsız ediyordu. Hayır, Suat'ın düşüncesi de Nuran'ın düşüncesi gibi, bütün öbürleri gibi onu bırakmayacak ve Mümtaz bütün ömrü boyunca onları beraberinde taşıyacağı için birkaç rüzgarda birden parçalanacaktı. Mümtaz genç kızlardan ayrılıp Eminönü'ne döndüğü zaman saat 5:20 geçiyordu. İlk önce tramvayların her türlü binme teşebbüsünü reddeden kalabalığını seyretti. Çaresiz bir taksiye atması lazım geliyordu. Fakat o zaman da Beyazıt'a çok erken varmış olacaktı. Sabahleyin Orhan'a rastlamış, 6'da beni küllükte bekleyin demişti. Vakit daha erkendi. Onlar gelmeden evvel tek başına kahvede olmayı istemiyordu. O kadar çok insan tanıyordu ki. 15 gündür ilk defa kendi arkadaşlarıyla buluşacaktı. Başkalarının aralarına katılmasından korkuyordu. Ben müdafasız adamım. Birdenbire söylediği söze kendisi de şaşırdı. Hakikaten müdafasız adamdı. Ona insanlar kendilerini ve arzularını zorla kabul ettirirlerdi. Sade bu kadar mı ya? Düşüncesi hep Nuran'ın etrafında dolaşıyordu. Fakat korktuğu kadar hırpalanmış değildi. Tarihin ihanetine uğrama alışanların sükuneti içinde yorgun ve dalgın yürüdü. Yaz günleri rüzgarıyla o kadar hoşa giden yeni caminin kemeri altında bir daha müdafasız adamım diye tekrarladı. Her şeyimi alabilirler. Sultan Hamam'ın kalabalığında bir dakika durdu ve etrafına baktı. Burası şehrin en işlek yeri olmalıydı. Bir yığın insan, otomobil, yük arabası her tarafta kaynıyordu. Bir modern ressam bu kalabalığı hanların pencerelerinden hevenk hevenk sarkıtabilir ve hiç de yanılmış olmaz. Fakat ne kadar gürültü. İyi ama neden Nuran'ı düşünmüyorum? Hatta düşünemiyorum. Sanki İclal'le Muazzez bütün sıkıntılarını, kalbini burkan acıyı, hatta o zenginleştirici aşkı beraberlerinde alıp gitmişlerdi. Neredeyse bu işin bittiğine memnun oldum diyeceğim. Kendisine bu değişikliği merak ve endişeyle takip ediyordu. Genç kadını hiç düşünmüyor değildi. Hatta hayaliyle beraber yürüyordu fakat çok uzak. Sanki aralarında kalın su tabakaları, bilmediği maddeler varmış gibi. İnsandaki ölüm terbiyesinin verdiği bir şey olsa gerek. Olduğu ile bittiğe çare yoktur diyen bir atalar sözü hatırlıyordu. Bu da aynı şeydi. Yavaş yavaş yokuşu tırmanıyordu. Ölüm düşüncesi bizde kati vaziyetleri olduğu gibi kabul eden bir taraf vücuda getirmiş. Belki de bu vaziyetin tesiriydi. Harp olacaktı. Kara borsanın hazırlandığını gözleriyle görmüştü. Fakat ona da o kadar müteessir değildi. Hiç olmazsa isyan hissi duymuyordu. Madem ki bir zaruret haline geldi, madem ki bu hallerin başka türlü içinden çıkılmaz, ne diye telaş etmeliydi? Bu harp düşüncesinin arasından tekrar etrafına bakındı. Bu çarşı 6 ay sonra bu vaziyetini muhafaza edebilecek miydi? Bu dükkanlarda bu bolluk elbette devam etmeyecekti. Kumaş, kadın eşyası, fayans takımları, gündelik öteberi dolu vitrinleri şüpheyle seyretti. Otomobiller insanların arasından adeta onları birbirinden ayırarak iterek geçiyorlardı. Bir hammal sırtında çok havalili bir yükle ona doğru yavaş yavaş geldi. Adamın boynu ve göğsü yükün altında eğilmişti. Yokuşun üstünden kendisine doğru iki kolunu yanına sarkıtmış, sanki çok cesur bir çizgi kısaltmasında alnı ile elmacık kemikleri birleşmiş ve çene kaybolmuş yürüyordu. Belki de bu çizgi kelimesinin uyandırdığı bir çağrıyla Puget'in karate tinilerini hatırladı. Fakat hemen arkasından düşüncesinden şüphe etti. Hakikaten böyle bir kısaltma var mıydı? Hammal daha ziyade yolunu görmek için bütün yüzü meydanda yürüyordu. Yalnız başı omuzlarının üstünde değil de göğsünden çıkmışa benziyordu. Evet, göğüse eklenmiş bir baştı bu. Hatta öyle de değildi. Görmüyoruz, dikkat etmiyoruz, ezberden konuşuyoruz. Adamın alnından iri ter taneleri akıyordu. Tam Mümtaz'ın yanı başında bu damlalar gözlerini örtmesin diye eliyle alnını silmişti. Mümtaz kalın, esmer elin hareketini iyi hatırlıyordu. Tek başına bir kabus olabilirdi. Bütün uzviyetinde adımlarını hesap eden bir hal olacaktı. Gözleriyle görüyor, adımlarıyla yokluyor, tartıyor ve düşünüyordu. Hayır, belki de düşünmüyor, sadece yokluyordu. Tekrar durdu, arkaya baktı. Hammal henüz 7-8 adım ötedeydi. İri tahta sandığın bittiği yerde beyaz bez pantolonun yamalı, bol, şekilsiz düşüşü geliyordu. Hiç de Puget'in devlerine benzemiyor. Onlar gerilmiş adalenin, bütün vücuttan akan kudretin ifadesidirler. Bu biçare ise sırtındaki yük tarafından yutulmuş. Adamın yüzünü bütün vuzuhuyla zihninden bir daha geçirdi. Hiçbir kuvvet ifadesi, hatta hiçbir düşünce yoktu. Sadece bir adım, bir adım daha diyordu. Küçük, kendi ayaklarının adımlarıyla parça parça yaşıyordu. Yalnız ellerinde garip bir sertlik vardı. Başını salladı ve birkaç sene evvel çıkan insan sırtında yük taşımasını men eden o çok iyi niyetli kanunu düşündü. İstanbul'un içi birkaç gün allak bullak olmuştu. Çekçek arabaları ortaya çıkmış, yolları tutmuştu. Taşıma denen şey adeta güçleşmişti. Sonra kanun yavaş yavaş unutulmuş, her şey eski haline gelmiş, bu hammal ve benzerleri eski yüreklerine tekrar kavuşmuşlar, tabii hal avdet etmişti. Tıpkı Milletler Cemiyeti, sulh konferansları, büyük işbirliği arzuları, harp aleyhindeki propagandalar, eserler gibi. Mümtaz'ın kafasında asrımızın insanı ile bu hammalın talihi garip şekilde birleşmişti. Demek ki ikisi de imkansızdı. Acaba kimdi? Nasıl yaşar, ne düşünürdü? Evli miydi? Çocukları var mıydı? Birkaç saat evvel bit pazarında gördüğü eşyaların, o ucuz tulumların, eski fistanların bolluğu bu gibiler içindi. Hayatlarını hiçbir zaman öğrenemeyeceği insanlardı bunlar. Ara sıra gazetelerde büyük ciddi münakaşaların, hayatın çiçeği zannedilen artist resimlerinin, emri vakili dünya havadislerinin arasında 2-3 satırlık bir fıkra, bir cinayet veya ani ölüm haberi çıkar, o zaman gözümüzün önünde yaşadıkları halde yine bizim için gölgede kalan bu insanların hayatı, üzerinden bir tabancanın, bir hançer veya Bursa bıçağının kısa parıltısı geçtiği veya bir ev çöküntüsünün altında kaldıkları için bir saniye aydınlanır, sonra yine unutulurdu. Mümtaz bir lahza Taksim'in biraz aşağısında, Fındıklı'ya inen yokuşun sağ tarafında, un kapanı taraflarında tenekeden, kerpiçten evlerde yaşayan insanları hatırladı. Bulaşık ve lağım sularının açıkta aktığı sokaklar, pislik içinde çok zalim ve tesadüfi bir ayıklanma ile büyüyen çocuklar, sonra onların biraz kanatlanınca baba evine susuz çeşme yalaklarına, kaldırımlara, köprü altlarına değiştirmesi. Kaç muharebe ile bu hale geldik. 93 harbinden beri bir yığın felaket. İstanbul'un yarısını köylü mü şehirli mi olduğu bilinmeyen, fakirlikten, ihtiyaçtan başka, belli bir kategoriye girmeyen bu cins insanlarla doldurmuştu. Şimdi sıra Avrupa'nın, diye düşündü. Tabii tek muharebede olmayacaktı bu. Fakat kim diyor ki tek bir muharebeyle kalacak? Muharebe olursa bu amal askere gidecek. Ben de gideceğim. Fakat arada bir fark var. Ben Hitler'i ve fikirlerini tanıyor ve ona kızıyorum. Onunla sevine sevine dövüşürüm. Fakat bu biçare ne Almanya'nın ne de bu fikirlerin farkında. Bilmediği, tanımadığı bir davaya karşı harp edecek. Belki de ölecek. Durdu ve kendisine büyük bir ciddiyetle sordu. Peki netice? Fakat bu neticeyi alamadı. Kalabalıkta birisi ona sanki mahsustan yapıyormuş gibi sürtünerek geçti ve hızla yürüyerek biraz önde yan sokaklardan birine saptı. Mümtaz bu çarpan adamın kim olduğunu görmek için başını o yana çevirdi. Garip şey diye birkaç defa tekrarladı. Adam Suat'a benziyordu ama Suat öldü. Tekrar bu benzeyişin derecesini tayin için o tarafa baktı. Hakikaten Suat'a benzeyen birisi. Uzaktan ona bakıp gülümsüyordu. Sırtında kurşuni elbiseler vardı. Şapkası elindeydi. İmkansız dedi. Yoksa ölüler bu kadar fena mı gömülüyorlar? Bu son düşüncesine fena halde kızdı. Bir felaketle alay etmek bana yakışmaz. Kaldı ki ölümünden az çok ben de mesulüm. Hatta yalnız ben ve Nuran. O anahtarı bulup elimize gelmeseydi, burnunun dibinde o kadar gürültü yapmasaydık. Fakat yalnız kendileri değildi. Bir üçüncü insan daha vardı. Son gece Suat Boğaz iskelesinde tesadüf ettiği bir küçük kızı da evine getirmişti. Ve bu küçük kız onu hayatı üzerinde düşünmeye mecbur etmişti. Mektubunda o zaman birdenbire hayatımı gördüm ve iğrendim diyordu. Genç olmaktan, hayat tarafından henüz çiğnenmekten başka bir kabahati olmayan bu kızcağıza da bu ölümden bir mesuliyet düşüyordu. Birdenbire Allah'ı aradım. Ah inansaydım, her şey o kadar kolay ve tabu olurdu ki. Fakat Suat niçin Allah'ı bu kadar çapraşık yollardan aramıştı? Niye doğrudan doğruya ona gitmemişti? Bu kız elbette Suat'ın ölümünü gazetelerde okumuştu. Kim bilir ne kadar müteessir olmuş, çırpınmıştır. Neden? Çünkü bir adamın hayatına yalnız bir gece uzaktan yatacak yeri olmadığı bir otelde kalmak istemediği için girdi diye. Nasıl insanlar birbirini eziyorlardı? Düşüncesi bir sıçrayış daha yaptı. Suat'ı Emirgan'daki evin sofasında o kadar garip konuştuğu o gecede rakı masasının başında gördü. Emin Bey yeni gitmişti. Birdenbire etrafı sanki değişti. Bir ses, kendi içinde bir ses, ona Ferah Feza ailenin ilk cümlesini tekrarlıyordu. Hiç göremeyeceği bir güneşin arkasından ağlar gibi içinde hasret kımıldadı. Nuran'ı bir daha göremeyecekti. Ne de Suat'ı. Yine mi Suat? 3 gündür Suat'la meşguldü. Dün gece de onu rüyamda gördüm. Tabii bu havadisi alacaktım. Sabahtan beri bu rüyanın tazyiki altında olduğunu şimdi hatırlıyordu. Fakat rüyanın kendisini bir türlü bulamamıştı. Yalnız bütün gece Suat'la uğraştığını biliyordu. Çok büyük bir evdeydim. Evet, çok büyük bir ev. Bir yığın koridor, sofa ve oda. Nuran'ı arıyordum. Her kapıyı açıp bakıyordum. Fakat hepsinde Suat'ı görüyordum. Ona özür diliyor, rahatsız ettim diyordum. O bana gülümsüyor ve başını sallıyordu. İşin garibi deminki adam Suat'ın rüyadaki gülüşüyle gülmüştü. Evet, tıpkı tıpkısına. Fakat hakikaten böyle bir adam var mıydı? Bütün mesele anlaşılmıştı. Suat beraberindeydi. Belki de o küçük kız da Nuran da onu kendisi gibi hatırlıyorlardı. Tekrar Ferah Feza'nın ilk cümlesini zihninden tekrarladı. Garip şey, Name'nin hasret gülleri içinde Nuran'ı değil Suat'ı görüyordu. Halbuki evlenme için acelemde onun ölümüne o kadar ehemmiyetsiz bir vaka gibi bakmaya hazırdım ki. Yeniden durdu ve eliyle alnını sildi. Tıpkı deminki hamalın yolun ortasında kendisinin bir adım önünde yaptığı gibi. Fakat onun elleri hamalınkiler gibi değildi. Mümtaz'ın elleri hayatla doğrudan doğruya temasa girmemişti. Onun fırınında pişmemişti. Hamalın elleri siyah, şişkin, damarlı, kaba ve kalındı. Benimkiler beyaz, itinalı ve yumuşak. Ve ellerine büyük bir dikkatle baktı. Ve birdenbire yine Emirgan'daki geceyi, yokuşun başında Suat'tan ayrıldığı anı hatırladı. Ellerini Suat'ın ellerinden nasıl zorla çekmişti. Ve gözlerine de bakamıyordum. Ya Rabbim, bu yokuş bitmeyecek mi, yoksa bu benim çarmıh yolum mu? Suat benim salibim mi? Etrafına bakındı. Bir daha alnını sildi. Fakat hayatıma, hayatımıza girmeye ne hakkı vardı? Haydi bize neyse. Ya o küçük kız? İnsanlara emniyet edilmeden yaşanmaz. Kız Suat'a böyle söylemişti. Zavallı yavrucak. Tekrar yürümeye başladı. Fakat Suat aklından çıkmıyordu. Ne mektuptu o? Niçin yazmıştı? Birdenbire aklında kalan cümleleri kendi kendine tekrarlamaya başladı.